Ayrım 35.
Gregor'un hiç bilmediği yeni yeni gerçekleri getirdi, serdi gözünün önüne. Savaşın gerçek sebebini anlattı. Despot hükümetle acı acı alay etti. Gregor itiraz edecek oldu. Garanza korkunç basit sorularla susturdu onu. En korkuncu, ona hak vermeye başladı Gregor. Dediklerine karşı durmaya gücünün yetmediğini anladı. Dehşetle bir şeyin farkına vardı. Bu açık göz Ukraynalı yavaş yavaş ama hiç aksatmadan kendisinin çar, memleket, Kazakların askerlik görevi üzerine düşüncelerini bir bir parçalayıp bir yana atıyordu. Ukraynalı hastaneye geldiğinden bir ay sonra Gregor'un hayatını tutan ne varsa yıkıldı gitti. Zaten savaşın korkunç günahı inandığı hayat düzenini içinden yemiş, çürütmüştü. İş son bir fiskeye kalmıştı. O da gelince Gregor'un aklı ışıyverdi. Bir çıkar yol bulmaya, beladan kurtulmaya savaştı. Kurtuluşu Garanza'nın söylediklerinde buldu. Bir gece geç vakit yatağından kalkıp Garanza'yı uyandırdı. Ukraynalının yatağının ucuna oturdu. Eylül ayının yeşilsi ışığı giriyordu pencereden. Garanza'nın yanakları derin çizgiler içinde karanlıkta kalmıştı. Kara kara göz çukurlarında parıltılar vardı. Esnedi, battaniyeyi bacaklarına sardı. "Uyumuyor musun sen?" diye homurdandı. "Uyku tutmuyor," dedi Gregor. "Söyle bana, savaş bir kimse için iyi, bir başkası için kötüdür, değil mi?" diye esnedi Ukraynalı. "Dur yahu," Gregor öfkeyle fısıldadı. "Başkaları uğrunda ölüme sürükleniyoruz diyorsun. Peki halk ne oluyor? Halk anlamıyor mu bunu? Halka bunu söyleyecek kimse çıkmaz mı? Gidip onlara, kardeşler, siz işte bunun için ölüyorsunuz diyecek biri çıkmaz mı? Nerede? Diyelim sen gittin, konuştun. Burada sözümüzü kümese takılmış kazlar gibi birbirimizin kulağına fısıldıyoruz. Git de bağır bakalım ortalarda sıkıysa. Kafana nasıl kurşunu yiyorsun görürsün. Halk sağır, dilsiz. Bu savaş uyandıracak halkı. Gök gürültüsünün ardından yağmur gelir. Peki ne yapmak gerek öyleyse? Sen onu söyle bana yılan herif. Alt üst ettin kafamı be. Kafan ne diyor ki? Ben de bilmiyorum. Garanza yatağında doğruldu. Dişlerini gıcırdatarak elini uzattı. Büyük bir dalga gelecek. Tümünü silip süpürecek. Yani her şey alt üst mü olmalı? Ya eski hükümet paçavra gibi atılmalı bir kenara. Halka çektirdiklerini burunlarından fitil fitil getireceğiz. Yeni hükümet kuruldu diyelim. Savaşı ne yapacaksın? Yine savaşacak insanlar. Biz savaşmazsak bizim çocuklarımız savaşacak. İnsanoğlu yüzyıllardır savaşıyor. Savaşı nasıl söküp atacaksın yeryüzünden? Doğru. Tarihin başından bu yana hep savaş var yeryüzünde. Parazit hükümetler iş başında kaldıkça da öyle olacak. Bu iş böyle ama bütün hükümetler işçilerden, köylülerden yana çıksa savaş mavaş kalmaz ortada. Zaten o zaman niçin savaşalım canım? O zaman hudutlara paydos, öfkeye paydos. Bütün dünyada aynı güzel hayat olacak. Ah be diye içini çekti Garanza. Bıyıklarını burdu. Tek gözü parıldaya parıldaya düşteymişçesine gülümsedi. Grişka be, o günü görmek için kanımı damla damla akıtırdım inan olsun. Öyle bir alev yakıyor ki yüreğimi. Gün doğana dek konuştular. Alacakaranlıkta Gregor rahatsız bir uykuya daldı. Sabahleyin konuşmalar ve bir ağlama sesiyle uyandı. Ivan Vruglevski yüzünü yastığına gömmüş, burnunu çeke çeke ağlıyordu. Asistanlardan biri Jean Vareskis ve Kozik yanındaydılar. "Niye ağlıyor böyle?" diye Burdin kısık bir sesle sordu. Kafasını yorgandan dışarı çıkardı. "Cam gözü kırılmış. Bardaktan almak istemiş, yere düşürmüş," diye cevap verdi Kozik. Üzüleceğine sevinmişti sanki. Yapma göz ticareti yapan Alman asıllı biri, vatan sevgisinden askerlere karşılıksız yalancı göz veriyordu. Bir gün önce Vruglevski için şahane bir göz bulmuşlardı ondan. İnce ince işlenmişti. Kendi gözü gibi güzel, öyle de maviydi. O kadar ustaca yapılmıştı ki, dikkatle bakınca bile yapma gözü asıl gözden ayıramıyordu insan. Vruglevski durmadan gülüyor, çocuk gibi seviniyordu. Eve dönünce diyordu, her kızı kandırabilirim, evlenirim ancak ondan sonra söylerim gözümün birinin cam olduğunu. Kandıracakmış onları, Allah cezanı versin diye güldü Burdin. Durmadan Dunya'nın şarkısını mırıldanıyordu. Şimdi de bu aksilik yakışıklı delikanlı tek gözle dönmek zorunda kalacak köyüne. Ağlama, yenisini bulursun diye Gregor onu avutmaya çalıştı. Vrublevski ağlamaktan bir hal olmuş, yüzünü kaldırdı. Gözünün yerinde kırmızı bir oyuk vardı. Başka vermezler bana. 300 lira eder. Vermezler başkasını. Ne gözdü o ama. Bütün damarcıklar belliydi üstünde, dedi Kozik hayran hayran. Kahvaltıdan sonra Vrublevski asistanla birlikte Alman'ın dükkanına gitti. Adam yepyeni bir göz hediye etti ona. Almanlar Ruslardan daha iyi, diye sevinçle kükredi Vrublevski. Rus tüccarı yalvarırsın yalvarırsın da bok verir sana. Oysa bu bir kelime bile söylemeden verdi. Gördün mü? Eylül, Ekim geçti. Günler sonu gelmemecesine. Can sıkıntısı. Sabah 9'da hastalara çay, 2 incecik dilim francala, tırnak boyu tereyağı verilirdi. Öğle yemeğinden aç kalkarlardı. Akşam yine çay. Üstüne değişiklik olsun diye soğuk su. Asker kurşunun hastaları sık sık değişiyordu. Önce Sibiryalı, sonra Letonyalı gittiler. Ekim sonunda Gregor taburcu oldu. Başhekim Doktor Sinegiryov, sivri sakallı, kalantor bir adamdı. Gregor'un gözlerine baktı, iyi olduklarını bildirdi. Karanlık bir odada ona belli bir uzaklıktan aydınlatılmış sayılar, harfler gösterdiler. Sonra tuttular, Tveskaya Caddesi'nde bir başka hastaneye gönderdiler. Başındaki yara durup dururken açılmış, cerahatleniyordu. Gregor, Garanza ile vedalaşırken, ''Bir daha karşılaşır mıyız acaba?'' dedi. ''Daha daha kavuşmaz insan.'' ''Ne yapalım? Ulan Hokol, sağ olasın. Bir açtın ki benim gözümü. Bir şey bilmek iyi değildir benim için ya, neyse. Alayına vardığında sana dediklerimi kazaklara söylersin.'' ''Söyleyeceğim.'' Günün birinde Çorçinov ilinde Gorokovka'ya ayağın düşerse çilingir Andrey Garanza'yı sor. Görüşelim, memnun olurum. Hadi hoşça kal çocuk. Kucaklaştılar. Gregor tek gözlü, yüzü derin çizgili Ukraynalıyı uzun zaman unutmadı. Gittiği hastanede 10 gün kaldı. Kafasında bir yere varmamış bir dolu düşünce dolaşıyordu. Garanza'nın dedikleri yakıcı bir zehir gibi içine dalmış onu etkilemişti. Koğuşta öbür hastalarla pek az görüşüyordu. Bütün hareketlerinde belli belirsiz bir telaş vardı. Birkaç gün ateşli yattı. Kulakları uğuldadı durmadan. O günlerde Çar ailesinden bir büyük kişi hastaneyi ziyarete geldi. Sabahleyin haberi alan hastane görevlileri ateş almış zahiri ambarında fareler gibi telaşa kapıldılar. Gayrete geldiler. Yaralıların sargıları değiştirildi. Yatak çarşafları yenilendi. Genç hekimlerden biri tuttu hastaneye gelen saygıdeğer konuklarla nasıl konuşacaklarını, sorularına nasıl karşılık vereceklerini hastalara öğretti. Telaş ve heyecan hastalara da geçmişti. Ziyaret saatine daha çok varken bazıları alçak sesle konuşmaya başladı. Tam öğle vakti ön kapıda bir korna sesi işitildi. Peşinde malum memurlar ve subaylarla saygıdeğer konuk hastanenin kapısından içeri girdi. Şakacılığı ve komik hikayeleriyle tanınan bir yaralı sonradan şunları anlattı. Saygıdeğer konuk yanındakilerle hastanenin önünde arabadan inince Kızıl Haç'ın bayrağı sakin, rüzgarsız havaya rağmen birden deli gibi dalgalanmaya başlamış. Kıvırcık saçlı, kibar kişi de diz çöker gibi bir hareket yapmış. Yerlere kadar eğilip selam vermiş. Koğuştan koğuşa gezip kendi gibilere özgü budalaca soruları bir biri ardınca bir kere daha sıraladı. Yaralılar gözleri fal taşı gibi açık, genç hekimin dediklerini hatırladılar cevap vermeden önce. Tamamen efendimler, katiyen efendimler, başhekim çatala tutulmuş çayır yılanı gibi ezilip büzülerek cevapları yorumluyordu. Çar'ın yakını askerlere küçük küçük ikonlar dağıttı. Az sonra bu parlak üniformalar, pahalı kokular yığını Gregor'un yanına vardı. Gregor yatağının başında ayakta duruyordu. Tıraşı uzamış, yüzü asık, gözleri çakmak çakmak. Köşeli elmacık kemikleri üzerinde esmer derisinin hafif titreşinden belliydi heyecanı. ''Şunlara bak!'' diye düşünüyordu. ''Uğrunda köylerimizden alınıp ölümün kucağına fırlatıldığımız insanlar işte. Ah namussuzlar, lanet yağsın başınıza emi. Sırtımıza yapışmış bitler bunlar. Bunlar için mi başka insanların ekinini ezdirdik atlarımıza? Bunlar için mi öldürdük onca yabancıyı? Niçin otların üzerinde sürtündüm, haykırdım o kadar? Niçindi o korku? Çoluğumuzdan, çocuğumuzdan, evimizden, barkımızdan söküp aldılar bizi. Kışlalarda açlıktan geberttiler. Kendi karınları patlayacasına doldu ama. Bir kere de siz gidin bakalım oralara lanetler. Bir kere de siz binin atın sırtına. Tüfek omuzda, koynunuzda bit. Yiyin o çürümüş ekmeği, yiyin o kurtlu eti bakalım. Mahiyet subaylarını tarayan gözleri bir süre sonra saygıdeğer konuğun inek gıdığı gibi sarkık yanakları üzerinde durdu. Bir don kaza, Saint George haçı almıştır diye başhekim Gregor'u gösterip sırıttı. Sesinden sanırdın nişanı kendi kazanmış. Hangi bölgeden? Diye konuk sordu. İkonu hazır etti. Vyashanska efendim. Ne için kazandın bu nişanı? Saygıdeğer konuğun boş gözlerinde can sıkıntısı, doygunluk çöreklenmişti. Mahsus sol kaşını kaldıra kaldıra bakıyordu adama. Yüzüne daha bir ifade vermek için. Bir an Gregor üşüdü. İçinde bir şey kesilir gibi oldu. Hücuma giderken de kaç kere olduydu. Dudaklarının bükülüp titremesini önleyemedi. Affedersiniz, birden çok bir ihtiyaç. Gregor bir yerinden kırılmış gibi sallandı, yatağın altını gösterdi. Saygıdeğer konuğun sol kaşı daha da kalktı. Gregor'a uzanan ikonu tutan eli havada dondu kaldı. Huysuzlanan dudaklarında şapşal bir ifade belirdi. Yanındaki kır saçlı generale dönerek İngilizce bir şey sordu. Mahiyetindekiler pek belli belirsiz sıkılmışlardı. Bembeyaz eldivenleri, apoletinin altına sokulu uzun boylu bir subay, Gregor'a yiyecekmiş gibi bakıyordu. Bir başkası aptallaşmıştı. Bir üçüncüsü merakla yanındakinin yüzüne baktı. Kır saçlı general saygıyla gülümsedi. İngilizce bir şeyler söyledi saygıdeğer konuğa. Saygıdeğer konuk lütfetti. İkonu Gregor'un eline sıkıştırdı. Hatta en yüksek şerefi de bahşetti ona. Omzuna dokundu. Konuklar gittikten sonra Gregor yatağa çöktü. Yüzünü yastığına gömdü. Omuzları sarsıla sarsıla birkaç dakika kaldı orada. Ağlıyor muydu, gülüyor muydu belli değil. Ama kalktığında gözleri kuruydu. Hemen onu başhekimin odasına çağırdılar. ''Neydi o yaptığın pis herif?'' diye başladı hekim. Sakalını ellerinin arasına almıştı. ''Ben pis herif değilim.'' diye Gregor bağırdı. Öfkeden alt çenesi titreyerek hekime doğru bir adım attı. Cephede, cephede görmeli sizi. Sonra kendini toparladı. Taburcu edin beni, evime gideceğim, dedi sakin bir sesle. Hekim döndü, yazı masasına yürüdü. Gönderelim peki, cehenneme kadar yolun var. Şimdi sesi daha yumuşak çıkıyordu. Dudaklarında titrek bir gülümseme, gözleri pırıl pırıl dışarı çıktı Gregor. Çar'ın yakınlarından birinin huzurunda bu akla hayale sığmaz, affedilmez davranışından ötürü 3 gün katıksız hapis cezası yedi. Ama aşçıbaşı ile koğuştaki yoldaşları aç komadılar onun. Kasım'ın 4'ünde Gregor kendi nahiyesinde istasyona en yakın Kazak köyü Nizni Yablonovski'ye vardı. Yagodni çiftliğine kadar daha çok yol vardı. Tek tek çiftliklerin önünden geçerken köpek sesleri karşıladı onu. Irmağın kıyısında çocukların söylediği bir türkü duyuluyordu. Ormandan dolu dizgin fırlayıp elde pala, bütün yurda yayıldı don kazakları. Kuvvetli bir tenor ses araya giriyordu. En önde atını mahmuzlayarak uçar 4 nala gençten bir subay. Sonra hepsi birlikte... T karşı vadideki şu koruluğa bu kadar. Savaş bu. Kızıştı mı yiğitlik gerek. Hem nişan kazandırır hem ün sağlar insana. Çok iyi bildiği bu eski Kazak türküsünü duyunca Gregor'un içi burkuldu. Soğuk gözlerini yakıyor, göğsünü sıkıştırıyordu. Bacalardan yükselen acı tezek dumanını içine çekerek köyden geçti. Türkü peşini bırakmadı. Kazaklar siperde dağ gibi, aslanlar gibi. Kurşun bu vınlayanlar eşek arısı değil. Pala elde girdi mi kavganın ortasına? Doğrusu yaman olur dostlar. Ben de söylerdim bu türküyü bir zamanlar. Şimdi ses mes kalmadı. Hayat kırdı götürdü türküyü diye düşünüyordu. Bir başkasının karısıyla yaşa, evin köşen olmasın. Vahşi kurt gibi öyle. Düzenli, yorgun adımlarla yürürken yolundan sapıtılmış hayatını düşünüp gülümsedi. Köyden çıktı. Tepenin üstünden geriye baktı. En sondaki kulübenin penceresinden idare lambasının sarı ışığı görünüyordu. İçeride çıkrığın başında yaşlı bir Kazak kadını vardı. Yolun kenarındaki ıslak, soğuk çimlerin üstüne basıp yürüyerek yoluna devam etti. Geceyi Çir kıyısındaki ilk köyde geçirip ertesi akşam gün batmadan Yagodne'ye varmaya karar verdi. Gratshof köyüne vardığında vakit gece yarısına geçmişti. Köyün kenarındaki en son evde kaldı. Ertesi sabah gün ışırken yola koyuldu. Akşam vakti Yagodne'ye vardı. Çitin üzerinden atladı. Ahırın önünden geçerken Şaşka'nın öksürdüğünü işitti. Durdu, seslendi. Şaşka, hey ihtiyar, uyuyor musun? Dur bakayım, kim o? Sesini tanıyorum ya, kim? Kaputunu omuzlarına atmış çıktı Şaşka. Hay Allah'ımın işleri! Grişka değil mi? Nereden çıktın be yahu? Kucaklaştılar. Şaşka, Gregor'un gözlerinin ta içine bakıp konuştu. Gel içeri de bir cigara içelim seninle. Hayır, şimdi olmaz. Yarın gelirim. Hele bir... Gel diyorum sana. Gregor isteksiz isteksiz peşinden yürüdü. İhtiyarı öksürük nöbeti tutmuştu. Ranzaya oturdu. Demek babacığım hala hayattasın ha? Çakı gibiyim valla. Sağlamım sağlam. Aksinya nasıl? Aksinya mı? Çok şükür iyidir. İhtiyar şiddetle öksürdü. Öksürüğünün canının sıkkınlığını örtmeye yaradığı Gregor'un gözünden kaçmadı. Tanyi'yi nereye gömdünüz? Bahçede bir kavağın altına koyduk. Ne var ne yok, ne haberler? Şu öksürükten çekmediğim kalmadı Grişka. Başka? Hepimiz iyiyiz işte. Bey bir içiyor ki sorma. Şaşkın herif. Nerede Aksinya şimdi? Bir cigara içsene. Benim tütünü bir dene hele. İyidir benim tütünüm. Cigara içmek istemiyor canım. Çıkar şu baklayı ağzından. Yoksa giderim bak. Sanki... Gregor döndü. Ot minder altında hışırdadı. Sanki benden bir şey saklar gibi bir halin var. Hadi söylesene be. Söyleyeyim öyleyse. Susmaya gücüm yok Grişka. Susmak da ayıp ya. Söyle öyleyse, dedi Gregor. Elini ihtiyarın omzuna koydu. Sırtını eğdi, bekledi. Koynunda yılan besliyormuşsun meğersen, diye Şaşka birden haşin, cırlak bir sesle haykırdı. Yılan besliyormuşsun. Yevgeniyle yapmadığı kalmadı. Ne dersin buna ha? İhtiyarın çenesinden aşağı bir yol yapışkan salya akıyordu. Çenesini sildi. Elini pantolonuna kuruladı. Doğru mu bu söylediğin, diye sordu Gregor. Kendi gözlerimle gördüm. Her gece Aksinya'nın yanına gidiyor. Şimdi de oradadır. Ya, demek öyle. Gregor parmağını çıtlattı. Omuzlarını kambur yapıp uzun zaman oturdu öyle. Yüzünün kasları habire oynuyordu. Kulakları uğuldamaya başladı. Kadın kısmısı kedi gibidir dedi Şaşka. Kim okşarsa ona yanaşır. Güvenmeyeceksin kadın kısmına. Hiç güvenmeyeceksin. Bir cigara sarıp Gregor'u uzattı. Tüttür dedi. Gregor birkaç nefes çekti, sonra iki parmağı arasında ezdi, söndürdü cigarayı. Tek kelime söylemeden çıktı. Hizmetkarlar bölümünün penceresi önünde durdu. Soluk soluğa kalmıştı. Pencereyi tıkırdatmak için birkaç kere elini kaldırdı. Yapamadı. Eli tekrar yanına düştü. Neden sonra önce hafiften parmağıyla cama bir vurdu, birden sabırsızlandı. Duvara yapışıp yumruklamaya başladı. Cam bir yandan ses veriyor, bir yandan gecenin mavi ışığını yansıtıyordu. Aksinya'nın ürkek yüzü göründü pencereden. Kapı açıldı. Aksinya Gregor'u görünce bir çığlık kopardı. Gregor kucakladı onu. Öyle bir vuruyordun ki korktum. Beklemiyordum seni canım. Soğuktan donuyorum. Gregor'un gövdesinin şiddetle titrediğini duydu Aksinya. Oysa elleri ateş gibi yanıyordu. O da şaşkındı. Lambayı yaktı. Odanın içinde oradan oraya koşturduğu durdu. Omuzlarında yumuşak şalı. Sonunda tuttu, ateşi yaktı. Hiç beklemiyordum seni. Son mektubun geleli o kadar çok oldu ki hiç gelmeyeceksin sandımdı. Son yazdığım mektubu aldın mı? Sana bir paket gönderecektim. Bakalım mektup gelecek mi diye bekleyeyim dedim. Gregor kaputunu çıkarmadan peykeye oturdu. Tıraşsız yanakları yanıyordu. Kaputun başlığından koca bir gölge düşmüştü yüzüne. Başlığı çözmeye başladı. Onu bıraktı, tütün kesesine el attı. Ceplerini araştırdı cigara kağıdı için. Belli belirsiz bir özlemle Aksinya'nın yüzünü inceliyordu. Ne de güzelleşmişti. Güzel başını bir tutuşu vardı, eskisine benzemeyen. Daha bir kendine güvenli. Yalnız gözleri, saçının büyük, kabarık bukleleri tıpkı eskisi. Gözleri de. Bu kahredici, ateşten güzellik şimdi onun değil demek. Baksana, genç beye metresi olmuş. Oda hizmetçisine hiç benzemiyorsun. Daha çok kalfa kadın gibi bir halin var, dedi. Aksinya baktı ona, biraz şaşkın. Zorla güldü. Gregor eşyalarını ardında sürüyerek kapıya yöneldi. Nereye gidiyorsun? Cigara içeceğim. Çörekler oldu, bekle biraz. Şimdi dönerim. Basamaklara çıkınca çantasını açtı. Ta dipten temiz bir gömleğin içinden el basması bir mendil çıkardı. Mendili Zitomir'de bir Yahudi tacirden 2 rubleye satın almış, onca zaman gözünün bebeği gibi saklamıştı. Arada sırada çıkarır, ebem kuşağı renklerine dalar giderdi. Önüne açtığında Aksinya'nın nasıl sevinçten uçacağını düşünürdü. Varlıklı toprak sahibinin oğluyla nasıl boy ölçüşürsün sen? Kuru hıçkırıklar geldi, tıkandı boğazına. Güç bela kendini tuttu. Mendili yırttı, parçaladı. Basamağın altına sokuşturdu. Çantayı soğukluktaki peykenin üstüne atarak odaya girdi. Otur da çizmelerini çıkarayım, dedi Aksinya. Uzun zamandır ağır işten uzak durmuş beyaz elleriyle Gregor'un kaba asker çizmelerini çıkarmaya uğraştı. Birden sonra dizleri üstüne çöktü. Uzun uzun, sessiz ağladı. Gregor bıraktı ağlasın, gönlü olana kadar. ''Neyin var? Sevinmedin mi beni gördüğüne?'' diye sordu. Yatakta hemen uykuya daldı. Aksinya soyundu, merdiven başına çıktı. Orada soğuk, çarpıcı rüzgarda, kuzey rüzgarının yaslı ezgisi altında ıslak sütuna sarıldı durdu. Şafak sökene kadar yerinden kımıldamadı. Sabah olunca Gregor kaputunu omuzlarına atıp eve gitti. İhtiyar bey merdiven başındaydı. Üzerinde bir kürk ceket, başında astragan kalpak vardı. ''Bak hele, Saint-Jean şövalyesine bak sen. Dostum, sen tam bir erkeksin.'' Gregor'a selam çakıp elini uzattı. ''Çok kalacak mısın?'' ''2 hafta efendim.'' ''Kızını gömdük. Yazık oldu, yazık.'' Gregor susuyordu. Yevgeni eldivenlerini eline geçirecekken merdiven başına çıktı. ''Aa, Gregor burada. Nereden geldin?'' Gregor'un gözleri koyulaştı ama gülümsedi. ''Moskova'dan, izinliyim.'' ''Bak bakayım, gözünden yaralanmıştın değil mi?'' ''Evet, duymuştum. Nasıl da gözü pek bir delikanlı oldu çıktı değil mi baba?'' Gregor'a bakıp başını salladı. Ahırdan yana döndü, arabacıya seslendi. ''Atlar hazır mı Nikitiç?'' Nikitiç atın koşumunu bitirdi. Gregor'a düşman düşman bakıp yaşlı, sarsak hayvanı merdivenlerin oraya getirdi. Kırağı düşmüş toprak arabanın tekerlekleri altında kırılıp dökülüyordu. ''Kumandanım, bırakın sizi ben süreyim. Eski günler geldi aklıma.'' Gregor Yevgeni'ye dönmüş, yalvarırcasına gülümsüyordu. ''Zavallı, bir şeyden habersiz.'' diye düşündü Yevgeni. Kendinden memnun gülümsedi. Burundan sıkma gözlüğü ardında gözleri parıldıyordu. ''Pekala, atla bakalım.'' dedi. ''Ne? Daha yeni geldin. Genç karını yine mi yalnız bırakıyorsun?'' diye ihtiyar Lisniski iyilikle gülümsedi. Gregor güldü. ''Karı dediğin ayı mı? Ormana kaçacak değil ya.'' Sürücü yerine tırmandı. Kırbacı peykenin altına koydu. Dizginleri topladı elinde. ''Eh, bakın nasıl süreceğim sizi Yevgeni Nikolayevich. İyi sür, bahşişini alırsın.'' ''Ben hayatımdan memnunum beyim. Allah razı olsun sizden. Aksinya'yı aç komadınız. Benim Aksinya'yı, evinde barkında.'' Gregor'un sesi birden kırıldı. Belli belirsiz, tatsız bir kuşku girdi Yevgeni'nin içine. Biliyor mu yoksa? Tabii bilmiyor. Nasıl öğrenmiş olabilir ki? Arkaya yaslandı. Bir cigara yaktı. ''Geç kalmayın!'' diye bağırdı ihtiyar Lisniski arkalarından. Tekerleklerden donmuş toprak tozu savruldu havaya. Gregor dizginleri çekiştirip atı son sürat sürmeye başladı. 15 dakikaya varmadan tepeyi aşmışlar, ev gözden kaybolmuştu. İlk karşılarına çıkan yarda Gregor arabadan atladı. Kırbacı peykenin altından çekti, aldı. ''Ne yapıyorsun?'' Yevgeni kaşlarını çattı. ''Şimdi görürsün ne yaptığımı.'' Kırbacı havada uçtu. Korkunç bir güçle Yevgeni'nin suratına indi. Sonra Gregor öbür ucundan tutup sopasıyla yüzüne yüzüne kollarına vurmaya başladı. Yevgeni'nin kendini toparlamasına fırsat vermiyordu. Burundan sıkmalı gözlüğünden fırlayan bir cam parçası Yevgeni'nin kaşının üstünü paraladı. Oradan gözlerinin içine akan ince bir kan çizgisi belirdi. İlkin elleriyle yüzünü kapayıp kendini korumaya çalışıyordu. Yediği darbeler gitgide sıklaşmaya başlayınca ayağa fırladı. Yüzü kandan, öfkeden allak bullak kendini savunmaya çalıştı. Gregor geri geri çekilip bileğini indirdiği bir darbeyle Yevgeni'nin kolunu tutmaz hale getirdi. Bu Aksinya için, bu benim için, bu Aksinya için, yine Aksinya için, bu da benim için. Kırbaç savruldukça havayı yırtıyor, yumruklar, tokatlar, yumuşak bir ses çıkararak birbirini kovalıyordu. Gregor subayı yolun sert taşları üstüne fırlattı bir ara. Çizmelerinin demirli topuklarıyla hayvan döver gibi dövmeye başladı. Daha fazlasına gücü kalmayınca arabaya atladı. Deliler gibi gerisin geri sürdü hayvanı. Arabayı kapıda bıraktı. Kırbaç elinde kaputunun eteklerine basıp tökezlene tökezlene hizmetkarlar bölümüne daldı. Kapının şiddetle açıldığını duyan Aksinya başını çevirdi. ''Seni yılan seni, kancık!'' Kırbaç havada fıslayıp genç kadının yüzüne sarıldı. Gregor soluk soluğa avluya koştu. Şaşkanın sorduklarını aldırmadan çiftlikten ayrıldı. 1,5 kilometre kadar gitmişti. Aksinya soluk soluğa peşinden yetişti. Sessiz sessiz yürüdü yanında bir süre. Arada bir yeninden tutup çekiyordu. Yolun çatal yaptığı yerde Aksinya garip, uzaktan bir sesle konuştu. ''Gregor, bağışla beni!'' Gregor dişlerini sıyırıp omuzlarını kamburlaştırdı. Kaputunun yakasını kaldırdı, yoluna devam etti. Aksinya adak yerinin orada kala kaldı. Bir kere olsun geri bakmadı Gregor. Kadının ona uzanan elini görmedi. Tatarsk'ın berisindeki tepeye vardığında baktı. Kırbaç hala elinde. Kırbacı bir yana atıp bayır aşağı indi. Pencerelerde şaşkın şaşkın onu gözleyen yüzler görünüyordu. O geçerken kadınlar önünde eğildiler. Kendi avlusunun kapısında ince uzun, kara gözlü, güzel bir kız onu karşılamaya koştu. Kollarını boynuna doladı. Yüzünü göğsüne gömdü. Gregor elleriyle kızın yanaklarına bastırıp başını kaldırınca Dunya'yı tanıdı. Panteleimon Prokofievich toparlaya toparlaya merdivenlerden iniyordu. Kulübede anasının hıçkıra hıçkıra ağladığını duydu. Sol koluyla babasını kucakladı. Dunya öbür elini öpüyordu. Basamakların bildik güven dolu gıcırtısı. Gregor kendini merdiven başında buldu. Yaşlı anası bir genç kız çevikliğiyle koştu geldi. Kaputunun sırmalarını gözyaşlarıyla ıslatarak oğlunu kucakladı. Bırakmamacasına. Kendi kendine bir ana dili mırıldanıyordu. Karma karışık, söze gelmez bir şeyler. Solgun yüzlü Natalya düşmemek için kapıya tutunmuştu. Gregor'un acele, şaşkın bakışını gördü birden. Apacı bir gülümsemeyle yere yıkıldı. O gece yatakta Panteleimon dirseğiyle karısının böğrünü dürtüp kulağına fısıldadı. Gürültü çıkarmadan git bir bak, bakalım beraber mi yatıyorlar. Yataklarını kerevetin üstüne serdim. Sen bir git bak hadi. İliniçka yataktan kalktı. Yatak odasına açılan kapının çatlağından baktı. Beraberler, dedi döndüğünde. İyi. Tanrı'ya şükürler olsun. Dirseği üstünde doğrulup fısıldadı ihtiyar. Haç çıkardı. Usul usul ağlamaya başladı. 1. cildin sonu. 22 Ekim 2002. Sayfa 420.